İstanbul Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri içinde El Ele Derneği'nde bir konferansa katılan Sayın Ayşegül Yaraman. Kendisini Uğur Hüküm'ün yaptığı söyleşide dinliyoruz.
Sayın Ayşegül Yaraman, radyomuza hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Ayşegül Yaraman kimdir? Sosyolojiye ve psikolojiye nasıl gelmiştir? Ve bugün neler yapmaktadır?
Psikoloji yaptım lisans olarak İstanbul'da. Oradan hem sosyolojiye hem sosyal tarihe hem de giderek şu anda bulunduğum siyaset sosyolojisine vardım. Hala hazırda Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum.
Fransa ile ilişkileriniz?
Fransa ile ilişkilerim DEVA yaptım. Jussieu'de sosyal tarih üzerine ve Halide Edip ve 19. yüzyıl başı, ikinci yarısı 20. yüzyıl başı kadın hareketini irdeleyen bir DEVA çalışmam oldu.
Bazı eserleriniz de var.
Kitaplarım var. Bir tanesi Resmi Tarihten Kadın Tarihine gibi 1835-1935 yılları arasındaki mücadeleyi içeriyor. Diğeri 1935'te başlayıp günümüze kadar geliyor aslında. Bir de en son gençler üzerine yaptığım bir araştırma var.
8 Mart 2004 tarihinde bir kez daha Dünya Kadınlar Günü kutlanacak. Bu vesileyle merkezi Paris'te bulunan El Ele Derneği'nde Türkiye'de kadınların siyasi temsili üzerine bir konferans verdiniz. Önce bu konferansın konusunu biraz açalım.
Kadınların 1935'ten günümüze siyasal temsilini irdeleyen, niçin sayısal olarak bu kadar kısıtlı kadın milletvekilinin bulunduğunu irdeleyen bir konuşmaydı. Bu genel seçim, bütün seçim dönemleri üzerine yaptığım bu araştırmada tespit ettiğim oydu ki iki etmen bir arada bulunmadığı sürece kadınların siyasal varlığı hissedilir hale gelmiyordu. Bunlardan birincisi siyasal iktidarın, mevcut siyasal iktidarın çıkarı, ikincisi ise de yine var varlığını sürdüren kadın örgütlerinin bilinçli ve aktif çalışmalarıydı. Bu 1935'te örneğin 18 milletvekili çıkarılan dönemde böyle bir dinamik söz konusu, böyle iki dinamik söz konusuydu. 80'lerden sonra da aynı şeyi yaşadık biz Türkiye'de. 12 Eylül'den sonra bir baskı rejimi hüküm sürmekteyken kadınların yine vitrine çıkarılması iktidarlarca cazip oldu Batı'ya karşı ve aynı tarihlerde ikinci dalga diyebileceğimiz kadın hareketi Türkiye'nin gündemine oturdu. Özellikle yaptığı yayınlar, dayak, siyasal iktidarın niteliğinin sorgulanması gibi daha güncel ve pratik sorunlarla ortaya çıktılar. Bu dönemde de biz yine parlamentoda kadın sayısının arttığını gördük ve başbakanlıkta kadınları gördük. İlk kez kadın bakanlığının kurulduğunu gördük ve ceza ve yasasında, medeni yasada birçok kadınlar lehine değişiklikler gerçekleşti. Bugün de bir dinamik var siyasal iktidar açısından düşünüldüğünde.
How many times I walked away, saying goodbye, left all behind till yesterday. And within my dreams I called your name, as if we were the same.
Böyle bir dönemde olunmasına rağmen önümüzdeki 28-29 Mart'ta yapılacak belediye seçimlerinde kadın adayların, özellikle iktidar ve ana muhalefet partilerince kadın adayların yokluğunu veya azlığını nasıl açıklıyorsunuz?
Hem yokluğu ve azlığı hem de son 2-3 dönemdir mesela Ecevit hükümetlerinde sosyal demokrat bir liderin başkanlığındaki hükümetlerde biz ilk defa yıllarca aradan sonra hiç kadın bakan göremedik. AKP'nin de hükümetinde bir tane kadın bakan var, o da kadından sorumlu bakan. Bunu ben şöyle açıklıyorum, hakikaten kendini daha layık göstermek için bu İslam eğilimli partinin daha fazla kadına vitrinde ihtiyacı var. Avrupa Birliği'ne yani Batı'ya daha sempatik görülebilmek için tarihsel eğilimimiz olarak kadının daha çok vitrinde olmasına ihtiyacımız var. Ama kadın örgütleri yok, kadın mücadelesi yok, yeni bir suskunluk dönemi var. Oysa ki kadınlar medyada, tıpta, üniversitelerde çok ciddi oranlarda varlıklarını sürdürüyorlar hele Batı ile karşılaştırıldığında ama çok daha bireysel kurtuluşlar aşamasını yaşıyoruz. Bir dayanışma yok, dolayısıyla toplumsal bir talep yok. Bununla paradoksal gibi görünebilecek bir araştırma var Ankara'da yapılmış olan. %66'sı Ankaralı seçmenin kadın belediye başkanı görmek istediğini söylüyor. Oysa Büyükşehir Belediyesi için hiçbir partinin kadın adayı dahi yok. Dolayısıyla burada bir başka şey, yönü daha görüyoruz kadın sorununun dışına çıkarak. Demokratik bir yönetim şaibeli hale geliyor. Çünkü halkın taleplerine cevap verebilecek. 166 kadın istiyorsa eğer, hiçbir kadın aday koymadıkları sürece, partiler de gündemde yok demektir. Bu siyasal iktidarla kamuoyu arasında da bir iletişimsizlik olduğunu göstermektedir.
Son bir soru. Bu anlattığınız durum salt Türkiye'ye has bir durum mu?
Siyasal iktidarın paylaşımı açısından bakıldığında, her ne kadar mesela İsveç'e bakıldığında %50'lere neredeyse varan bir temsilde görülse, Fransa'da gene oranlar çok düşük. Genel olarak bakıldığında kadın hareketinde bir suskunluk var. Ya herkes kendi alanında çalışıyor ama bu örgütlü çalışmalarda yeni bir suskunluk dönemi var gibi görünüyor bütün dünyada. Siyasal iktidarın dışına bakıldığında ve Ankara'da bu sözünü ettiğim araştırmada kadınların 1/5 oranında dayak yediğini gösterirken, bu İsveç'te de böyle olmaya devam ediyor.
Paris'te yaşayan dinleyicilerimize, özellikle bayan dinleyicilerimize bir çağrınız olabilir mi?
Paris'te yaşayan kadınlarla yaptığım toplantı benim için çok ilginçti. İki talepleri de çok hoşuma gitti. Birincisi, burada oy kullanamamaktan şikayet ettiler. Madem burada yaşıyorlar, demek ki buranın yönetimine de katılmaları gerekir. Bunun da koşulu vatandaşlık. Belki onu denemek gerekir. Türkiye ile ilgili de bir kaygıları vardı. Oy veremiyoruz. Halbuki orası bizim ülkemiz. Her türlü bağımız devam ediyor. Bunun için bir takım kolaylıklar sağlanamaz mı dediler. İmza mı toplarsınız? Konsoloslukların kapısına mı dayanırsınız bilmiyorum ama mektupla veya benzeri bir şekilde konsolosluklarda bu oy verme hakkı belki sağlanabilir diye düşündüm. Onu da kendileriyle paylaştım.
Sayın Ayşegül Yaraman, zahmetleriniz için her şeyden önce teşekkür ediyorum ve de bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum efendim.
Ben çok teşekkür ediyorum.